Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne eslagal hadis kitabullah ve hayrul hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetun bid ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finnar. Allah Azze ve Celle Tegabün suresinin 11. ayetinde meale şöyle buyuruyor: Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet isabet etmez. Her kim de Allah'a iman ederse o onun kalbine hidayet verir ve Allah her şeyi bilir. Alkame bu ayette ifade edilen kimselerin bir musibet dokunduğunda Allah'tan olduğunu bilip rıza ve teslimiyet gösteren kimseler olduğunu söyler. Sahih-i Müslim'de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen bir rivayette Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmaktadır: İnsanlar arasında görülen iki şey kendileri hakkında küfürdür. Soya sövmek ve ölü arkasından ağıt yakmak. Buhari ve Müslim'de İbn-i Mesud radıyallahu anh'den merfu olarak gelen rivayette şöyle buyurulur: Yanaklara vuran, yakasını yırtan ve cahiliye davası güden bizden değildir. Burada imanın hasletlerinden olan sabır konusu eline alınıyor bu ayetlerde ve hadis-i şeriflerde. Yani Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye hiçbir musibet isabet etmez ve bir musibetle karşılaşan bir müminin de yapması gereken ve yapmaması gereken şeyler söz konusu ediliyor. Enes radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur: Allah kulu hakkında hayır murad ederse cezasını çabuklaştırıp dünyada verir. Bir kulu hakkında da şerri dilerse karşılığını kıyamet günü alana dek günahının cezasını tutar. Erteler yani. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü oranındadır. Allah bir toplumu severse onları belalara uğratarak imtihana tabi tutar. Razı olandan razı olur, öfkelenene de öfkelenir. Rivayet etmiş ve hasen olduğunu söylemiştir. Elbani de Allah rahmet eylesin, o da bunun hasen olduğunu belirtiyor. Kehf suresinin 110. ayetinde şöyle buyuruyor meali: De ki, ben yalnızca sizin gibi bir beşerim, sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş, salih amel yapsın ve Rabbine ibadetle hiçbir şeyi ortak koşmasın. Evet, bu ayette riya gözetinin şirkle alakası. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kutsi hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Ben ortaklar arasında ortaklığa hiç ihtiyacı olmayanım. Bir amel işleyip de başkasını bana ortak kılanı şirki ile baş başa bırakırım. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Yine İbn-i Mace Ahmet bin Hanbel'in hasen bir isnatta rivayet ettikleri Ebu Said radıyallahu anh'den gelen hadiste: Size benim nazarımda Mesih Deccal'den daha korkunç gelen şeyi bildireyim mi? Buyurduğunda sahabeler elbette Allah'ın Resulü bildir dediler. O gizli şirktir. Adam kalkıp namaz kılar, birinin baktığını gördüğü için namazını süsler. Riya konusu da bu şekilde. Kim Hud suresinin 15-16. ayetinde Allah Azze ve Celle: Kim dünya hayatını ve ziynetini istemekteyse amellerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir nasip olmayan kimselerdir. Yaptıkları boşa gitmiştir, yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Dikkat ettiniz mi ayeti? Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse onlara istedikleri şey tas tamam verilir. Ama ahirette ateşten başka bir nasipleri olmaz. Sahih'te gelen, yani Buhari'de gelen bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Dinara, yani altına, paraya kul olanın burnu yerde sürtülsün. Dirheme, gümüş paraya kul olanın burnu yerde sürtülsün. Giysilerin kulu olanın burnu yerde sürtülsün. Kadifenin kulu olanın burnu yerde sürtülsün. Verilirse razı olur, verilmezse öfkelenir. Hem yüzüstü sürtülsün, hem de zarar ve ziyana uğrasın. Bir diken bassa çıkarttıracak kimse bulamazsın. Atının dizginini Allah yolunda tutup saçı başı dağılan ve ayakları tozlanan kimseye ise müjdeler olsun. Korumayla vazifeli ise onun sevabını alır, artçı kuvvetlerde ise onun sevabını alır. Halbuki insanlar nazarında izin istese izin verilmeyen, aracılık yapsa aracılığı kabul edilmeyen birisidir. Dünyada dünyalık makamlar bakımından belki bir kıymet olmayabilir. Yani aracılık yapsa ona bir kıymet verilmez. Herhangi bir kimseye adına bir talepte bulunsa sen de kimsin denilir buna. Fakat nedir? Allah karşılığını verecektir bunun. Allah'ın hayli kullarındandır. Ama öylesi de vardır. Dinarın kuludur. Gümüşün, altının gümüşün kuludur. Kadının kuludur, midesinin kuludur. Diğer bir hadiste geldiği üzere altının kulu helak olsun, gümüşün kulu helak olsun. Şatafat verir, senin kulu helak olsun, midesinin kulu helak olsun. Bunlara da kulluk edebiliyor insan işte. Hedeflerini bunlara yöneltirse, gayesini bunlar haline getirirse onlara kulluk ile baş başa kalır. Allah öylelerinden etmesin. Amin. Şirkin açığından da gizlisinden de bizleri korusun inşallah. İbn Abbas radıyallahu anhuma, bakın buna dikkat edin. Diyor ki, üzerinize gökten taş düşmesi yakındır. Başınıza taş yağması yakındır. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor diyorum. Siz ise Ebu Bekir ve Ömer şöyle söyledi diyorsunuz. İmam Ahmed bin Hanbel'in rahimehullah şöyle dediği geliyor. İsnadı ve onun sıhhatini bilip Süfyan'ın görüşünü benimseyen kimselere hayret ediyorum. Allah şöyle buyuruyor. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir fitne gelmesinden ve kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Nur suresi 63. ayet. Fitnenin ne olduğunu bilir misin? Fitne şirktir. Onun sözleri reddedildiği zaman kalpte bir sapıklık meydana gelir, sonra da helak olur. Onun sözleri kim? Allah'ın ve Resulünün sözleri. İşte fitne bu. Halbuki şimdi yaygın olan itikatlar maalesef tam tersidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın apaçık hükümleri ortada dururken herhangi bir alim, Allah hepsine rahmet eylesin, herhangi bir alim bir zelle eseri olarak, bir ayak kayması olarak yanlış bir fetva vermiş olabilir. Ama o alimin yanlış fetvası sebebiyle Allah'ın ve Resulünün apaçık hükmünü terk etmek, Allah korusun, ona kulluk etmek olur. Rivayete göre, sahih bir rivayet bu, Adi bin Hatim radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp alimlerini, hahamlarını ve rahiplerini Rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i, İsa'yı da. Halbuki tek bir ilaha ibadetten başkasıyla emrolunmamışlardı. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir. Tevbe suresi 31. ayetini okuduğunu duyunca biz onlara ibadet etmezdik şeklinde bir tepki veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın helal kıldıklarını haram kılarlar, siz de bunu kabul etmez miydiniz? Allah'ın haramlarını helal kılarlar, bunu olduğu gibi kabul etmez miydiniz diye sorunca evet öyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işte bu onlara ibadettir buyuruyor. Bunu Ahmed bin Hanbel ile İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Ben bunun benzerini Huzeyfe radıyallahu anh'den de gördüm. Beyhaki'nin rivayeti Allahu alem. Sahih-i Mealim baş tarafına mukaddimesini de koymuştum o rivayet. Huzeyfe radıyallahu anh'den de geliyor. Kaynaklar bile orada belirttik. Elbani rahimehullah da bu hadisin hasen olduğunu beyan ediyor. Nisa suresinin 60 ila 62. ayetlerinde Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Sana ve senden önce indirilenlere, senden öncekilere indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Tağuta küfretmeleri kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Onların önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine, kitaba ve Resul'e gelin, onlara başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Tıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince de hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana nasıl gelirler? Nisa 60-62. ayetler. Bakın, net bir şekilde Allah Azze ve Celle meseleyi ortaya koyuyor. Ne diyor? İşte bizim niyetimiz öyle mi canım?
Değil diyor.
Değil diyorlar. Bak Allah Azze ve Celle onların durumunu nasıl anlatıyor. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince de hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana nasıl gelirler? Baş tarafında öncesine gelelim, ne buyuruyor? Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştığını görürsün buyuruyor. Yani burada Allah ile beraber Resul de zikrediliyor. Dolayısıyla yalnızca işte kitaba geliriz, sünnete gelmeyiz diyenlerin de bu münafık tehniyetiyle hareket ettikleri bu ayette açıklanmış oluyor. Bunun da öncesinde ne beyan ediliyor? Tağuta küfretmeleri kendilerine emrolunduğu halde. Demek ki öncekilere de bize de tağuta küfretmemiz, onları reddetmemiz emrolunmuştur. Allah'a kulluktan engel olan her şey ne dedik? Tağut dedik. Bunları reddetmek bize emrolunmuş. Yerine ne diyorlar? Bak, böyle tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Tevhidin gereği bir tavır koyduğun zaman ortaya seni yine tağutun mahkemelerine havale ediyorlar, değil mi? Tavrı bu. İman edenlerin tavrı değil. Kara suresinin 11. ayetinde onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Yani hiç kimse biz işte fesatçıyız, biz kötüyüz, biz Kur'an inkarcısıyız, biz hadis inkarcıyız demez zaten hiç kimse. Biz müşriyiz de demez. Burada Allah Azze ve Celle böyle beyan ediyor. Yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ıslah edicileriz derler. Araf suresi 56. ayetinde Allah Azze ve Celle ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Yine Maide 50. ayetinde yoksa onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? İndirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların, zalimlerin, kafirlerin ta kendileridir diye Maide suresinin bu devam eden ayetlerinde beyan ediliyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek de cahiliye hükmüdür. İsterse modern zamanlarda konulan anayasalar olsun, isterse önceki anayasa olsun, hükümleri olsun, Cengiz Han'ın yesakı olsun, hiç fark etmez. Bunlar tağutların hükmüdür, cahiliye hükmüdür. Modernizmin hükmü deseler de, modern çağın hükmü deseler de Allah buna cahiliye hükmü diyor. Hiç kimse Allah'tan daha iyi bilemez. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Sizden biriniz hevasını benim getirdiğime tabi kılmadıkça iman etmiş olmaz. Abi şöyle demektedir. Dikkatle dinleyelim inşallah. Münafıklardan biriyle bir Yahudi arasında bir anlaşmazlık vardı. Yahudi rüşvet almadığını bildiğinden Muhammed'in hükmüne başvuralım dedi. Yani iman ettiğini söyleyen birisiyle bir Yahudi arasında bir dava vardı ve Yahudi diyor ki Muhammed'in hükmüne gidelim. O rüşvet almaz diyerek onun hükmüne başvuralım diyor. Münafık ise Yahudilerin hükmüne başvuralım dedi. Çünkü onların rüşvet aldıklarını biliyordu. Münafık. Rüşvet verebiliyordu. Hükmüne müracaat etmek için Cüheyna kabilesinden bir kahine gitmek üzere anlaştılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta küfretmeleri kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine, kitaba ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana nasıl da gelirler. Nisa 62. ayetleri temin okuduğumuz. Bu Taberi'nin tefsirinde sahih bir isnatla rivayet ettiği bir sebebi nüzul, bu ayetin sebebi nüzulü. Mezkur ayetin, burada okuduğumuz ayetin davalı iki kişi hakkında indiği de söylenmiştir. Bu kişilerden biri durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmüne arz edelim demiş. Diğeri de Ka'b bin Eşref'e gidelim demişti. Daha sonra Ömer radıyallahu anh'ın hükmüne başvurdular. Birisi aralarında geçeni anlatınca Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın hükmüne razı olmayana böyle mi diye sordu. O da evet deyince kılıçla vurarak öldürdü. Evet. Hafız İbni Hacer bunu Fethül Bari'de zikrediyor. İsnadı zayıftır. Fakat buna benzer bir rivayet tabi'in müfessirlerinden Mücahit bin Cebri'den de geliyor. İsnadı biraz kuvvetleniyor ama şu anlattığımız hadise, ikinci anlattığımız hadise isnadı zayıf. Yani bu konuları fazla detaya girmeden geçiriyoruz dikkatini çekerse. Sabırdan bahsettik, riyadan bahsettik. Alimleri Rab edinmekten bahsettik. Bunları daha öncelerde geniş şekilde ele aldığımız için yüzeysel geçiyoruz. Şimdi isim ve sıfatlardan herhangi birisini reddeden kimsenin durumuyla ilgili ayetlerden, hadislerden okuyacağız. Böyle bu konuları hızlıca geçeceğiz inşallah. Bayramdan sonra da inşallah tefsir, hadislerine tekrar, tefsir derslerine tekrar başlayacağız. Hadis, ahkam hadisleri özellikle ve siyer derslerimiz olacak Rabbim nasip ederse. Allah Azze ve Celle Ra'd suresinin 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar Rahman'a küfrediyorlar. De ki o benim Rabbimdir, ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve tevbem onadır. Sahih-i Buhari'de gelen rivayette Ali radıyallahu anh insanlara anlayabildikleri şeyleri anlat. Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz demiştir. Abdurrezzak'ın İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhuma sıfatlar konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini duyunca reddedercesine hareket yapan bir adam gördü ve bunları ayıran nedir? Muhkemi ile karşılaşınca yumuşaklık görüyorlar, müteşabihi ile karşılaşınca da helak oluyorlar dedi. Kureyş kabilesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Rahman lafzını söylediğini duyduklarında reddettiler. Haklarında Allah onlar Rahman'a küfrediyorlar ayetini imza buyurdu. Bir reddetmenin bir türü. Yani Allah'a inanan insanlar ama şirk koşan insanlar Rahman ismini, Allah'ın Rahman ismini reddediyorlar ve Allah Azze ve Celle onlar Rahman'a küfrediyorlar ayetini indiriyor. Şimdi bizim buradan çıkarmamız gereken nedir? Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sahih hadislerine gelen Allah'ın sıfatları konusunda bu sıfatları aklımız almıyor diye inkar etmememiz ve aklımızın alacağı şekilde tevil etmememiz gerektiğidir. Çıkarmamız gereken. Nahl suresinin 83. ayetinde onlar Allah'ın nimetini bilirler, itiraf ederler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir. Bakın ayetin son kısmına dikkat edin. Ve ekseruhumul kafirun. Onların çoğu kafirdir. Yine bu son ibareden çoğunluğun hiçbir zaman ölçü olmayacağını anlıyoruz. Mücahit şöyle diyor. Bu ayette ifade edilen birinin bana ne ki bunu ben atalarımdan miras olarak aldım şeklindeki sözüdür. Reddederler ayetinde kastedilen atalarımdan miras olarak aldığım, onlardan bize gelen budur diyerek reddetmesidir. Avun bin Abdullah diyor ki falanca olmasaydı böyle olmayacaktı derlerdi der. Bunun üzerine, yani bunun için inmiştir bu ayet. İbn-i Kuteybe de bunlar bizim ilahlarımızın şefaati sayesindedir derlerdi diyor. Günümüzde açıkça ilahlarımız denmese de işte bunlar şeyhimin himmet sayesindeydi. İşte falanca sayesindeydi, filan sayesindeydi diyerek bu ayetin kapsamında olduğunu beyan ediyor İbn-i Kuteybe. Ebu Labbas içerisinde kutsi hadis olarak kullarımdan bazısı bana inanır ve inkar eder olarak sabahladı. Daha önce bu hadisi tam metniyle okumuştuk. Bu ifadelerin yer aldığı Zeyd bin Halid hadisinin ardından şöyle diyordu. Kitap ve sünnette bununla ilgili hususlar çoktur. Allah kendi nimetlerini başkalarına nispet edip şirk koşanları kınamaktadır. Seleften bazısı bunlar rüzgar güzel ve hoştur, kaptan beceriklidir gibi sözlere benzer, dillerde buna benzer sözlerin dolaştığına sıklıkla rastlanır. Kullara düşen nimetlerin hem sözle hem de gönülden kabul yoluyla Allah'a nispet edilmesidir. Tecak bu yolla kemale erer. Yüce Allah'ın nimetlerini hem kalbi hem de dili ile inkar eden kafirdir ve din namına onun hiçbir şeyi kalmamıştır. Oh gibi fırlamıştır. Neuzubillah. Ra suresinin 22. ayetinde Allah Azze ve Celle artık bunu bile bile Allah'a nidler, Allah'a denkler edinmeyin buyuruyor. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayet-i kerimede geçen endat kelimesi hakkında şunları söyler. Bu şirk demektir. Karanlık bir gecede kara bir taşın üzerinde karıncanın ayak izinden daha gizlidir şirk. Ey falan, Allah'a senin ve benim hayatıma yemin olsun. Şu köpekcağız olmasaydı hırsızlar musallat olurdu. Evde ördek olmasaydı hırsızlar dadanırdı. Sen ve Allah isterse, Allah ve falanca olmasaydı gibi bütün sözler şirktir. Sözlere mümkün mertebe dikkat etmemiz lazım. Tirmizi'de İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen hadiste Allah'tan başkası adına yemin de şirktir buyuruyor. Yani bir kimsenin işte ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın gibi mesela de hoş şeyler değildir. Bunlardan Allah'a sığınırız. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın şu hadisini rivayet ediyor. Allah'tan başka bir varlığa yemin eden küfre girmiş ya da şirke düşmüş olur. Az önceki hadisin değişik bir versiyonu Tirmizi rivayet etmiş ve hasen olduğunu söylemiş. Sahihtir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Allah adına yalan yere yemin etmek, Allah'tan başkası adına haklı olarak yemin etmekten daha sevimlidir. Anlaşıldı mı? Okuduğum anlaşıldı mı? Allah adına yalan yere yemin etmek, Allah'tan başkası adına haklı olarak, doğru olarak yemin etmekten daha sevimlidir.
Yalan bile olsa Allah adına mı yemin
etmek? Allah adına yemin etmek şirktir. Allah adına yalan yere yemin etmek büyük günahtır. Şirk daha büyüktür. Ona işaret ediyor. Yoksa bu tasvip edilen bir şey değil her ikisi de. Radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini rivayet ediyor. Allah ve falanca dilerse demeyin ama Allah sonra da falanca dilerse diyebilirsiniz. Ve falanca dilerse diyerek istisna ile söylememiz. İbrahim en-Nehai'den naklediğine göre Allah'ın ve senin korumana sığınıyorum demeyi mekruh görür. Önce Allah'ın sonra senin korumana sığınıyorum demeyi caiz sayardı. Allah ve falan kişi olmasaydı denilemeyeceğini fakat önce Allah sonra falanca olmasaydı denilebileceğini ifade etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette İbn-i Mace rivayet ediyor bunu. İbn-i Mace'nin muhakkiki, yani Zevaid-i İbn-i Mace isimli eserin sahibi Busayri ve Elbani'de bu hadisin sahih olduğunu beyan ediyorlar. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Babalarınız adına yemin etmeyin. Allah adına yemin eden dürüst olsun. Allah adına yemin edilen, yemine muhatap olan razı olsun. Razı olmazsa Allah'a yakın değildir. Anlaşıldı mı? Tekrar mı edeyim? Babalarınız adına yemin etmeyin. Allah adına yemin eden dürüst olsun. Allah adına edilen yemine muhatap olan da buna razı olsun. Bir kişi Allah adına yemin ediyorsa ona ikna olsun. Razı olmazsa Allah'a yakın değildir. Yani bir kimse Allah adına yemin ediyor da ona hala ikna olmuyorsa o da Allah'a yakın değildir. Kuteyle'nin rivayet ettiğine göre bir Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve siz şirk koşuyorsunuz çünkü Allah ve sen dilersen diyorsunuz. Ayrıca Kabe'ye yemin olsun ki diye yemin ediyorsunuz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashaba yemin etmek istedikleri zaman Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki diye yemin etmelerini ve önce Allah sonra sen dilersen demelerini emretti. İyi düşünmüyor musunuz bu rivayeti? Bunun Nesai rivayetidir ve sahip bir rivayet. Bak, bir Yahudi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve siz şirk koşuyorsunuz diyor. Yani sahabelerinden bazıları demek ki böyle bir hata yapmış. Siz şirk koşuyorsunuz. Allah ve sen dilersen diyorsunuz. Bir Yahudi söylüyor bunu. Ayrıca Kabe'ye yemin olsun ki diyorsunuz diyor.
Rabbine yemin olsun.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yemin edeceğiniz zaman Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki deyin. Kabe'ye değil de Kabe'nin Rabbine. Ve Allah. Önce Allah sonra sen dilersen deyin diyerek bu yanlışlarını düzeltiyor.
Bayağı bilgiler varmış. Bak Ayşe annemiz o kabir meselesinde kadının bunlar azap görüyor demesinde. Ayşe annemiz olmasında.
Rivayet ettiği hadiste İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve sen dilersen deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam beni Allah'a ortak mı kılıyorsun? Yalnızca Allah dilerse buyurmuştur. Düşünün. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelip böyle diyen kim? Bir sahabe. Sözde Allah'a ortak koşmayı niyet etmesi düşünülebilir mi?
Düşünün.
Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın dilde bile bunun tezahür etmesi nasıl karşı çıkıyor. Öyle deme. Beni Allah'a ortak mı koşuyor? Önce yalnızca Allah dilerse de buyuruyor. Sen gelen rivayette Ayşe radıyallahu anh'ın anadan bir kardeşi olan Tufeil'den rivayeti şu şekilde geliyor. Rüyada bir grup Yahudinin yanına geldim. Siz bir kavimsiniz. Keşke Uzeyr Allah'ın oğludur demeseniz dedim. Onlar da siz de bir kavimsiniz, siz de keşke Allah ve Muhammed dilerse demeseniz dediler. Daha sonra bir grup Hristiyan'ın yanına uğradım. Onlara siz bir kavimsiniz, keşke Mesih Allah'ın oğlu demeseniz dedim. Onlar da siz de bir kavimsiniz, keşke Allah ve Muhammed dilerse demeseniz dediler. Sabah olunca gördüklerimi anlattım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim. Ve ona da anlattım. Bana hiç kimseye anlattın mı diye sordu. Evet dedim. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Tufeil bir rüya görmüş ve içinizden gördüğü kimseleri anlatmış. Siz bir söz söylediniz. Şu şu nedenle bu sözü size yasaklamama engel oldu. Allah ve Muhammed dilerse demeyiniz. Yalnız Allah dilerse deyiniz. Nin 24. ayetinde Allah Azze ve Celle dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Buhari'nin rivayet ettiği hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kutsi hadisini rivayet ediyor. Ademoğlu zamana söverek bana eziyet etmektedir. Dehir yani zaman benim. İşler benim elimdedir. Geceyi ve gündüzü evirip çeviririm. Bir diğer rivayette şöyle buyurmaktadır. Zamana sövmeyiniz çünkü zaman diye onların sövüp durdukları ancak Allah'tır. Cahiliyede sıklıkla çok sık olarak görülürmüş. İşte bizim dönemimizde de işte feleke sövmek aynı kapsamdadır. Fasık, akli dengesi bozuk ve ahmak birçok kimse de onların yoluna uymuştur. Zaman içerisinde meydana gelen olaylar kendi isteklerinin doğrultusunda cereyan etmeyince, aksi istikamette meydana gelince zamana ve vakte sövmekte hatta lanet etmeye başlamaktadırlar. Bunun nedeni dindeki zayıflık, ahmaklık ve cahilliktir. Çünkü zamanın kendisi hiçbir tasarrufa sahip değildir. Zaten zamanın kendisi idare ve tasarruf altındadır. Kimin idaresi altında? Allah Azze ve Celle. Zamanın tümü izzet ve hikmet sahibi Allah Azze ve Celle'nin tasarrufundadır. Dolayısıyla zamana yapılan sövgüler aslında Allah Azze ve Celle'ye yapılmış demektir. Buhari'nin ve Müslim'in yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayetlerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah katında en çirkin isim insanın kendisini Melikul Emlak yani mülkler sahibi olarak isimlendirmesidir. Allah'tan başka malik yoktur. Süfyan şahların şahı, şahin şah gibi sözlerde bunun gibidir diyerek bu hadise bir açıklama düşmüştür. Bir diğer rivayette Allah katında kendisine en çok gayz edilen en pis kişi olarak ifade ediliyor bu şekilde isim alan. Ebu Şurayh'in künyesi Ebul Hakem imiş daha önceden. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine Hakem Allah'tır ve hüküm ona aittir dedi. Bunun üzerine Ebu Şurayh kavmin bir konu hakkında anlaşmazlığa düştüklerinde bana geldiler. Ben de aralarında hükme vardım. Davalı iki tarafta hükmümü rızalıkla razı olarak kabul ettiler dedi. Ardından Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam ne güzel çocukların var mı dedi. Şurayh Müslim ve Abdullah dedim. En büyükleri hangisi dedi. Şurayh dedim. Artık sen Ebu Şurayh'sın buyurdu. Yani senin künyen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasıdır. Yani burada yine çirkin künyeyi değiştirmek, güzel künye koymanın sünnet olduğu, müstahap olduğu da anlaşılıyor. Yani künyelemede esas olan doğan ilk erkek çocuğun ismiyle künyelenmektir. Mesela bir kimsenin ilk oğlunun adı Abdullah'sa ona Ebu Abdullah denilir. Veya başka tür sıfatlarla da künye verilebilir. Mesela Ebu Hüreyre radıyallahu anh Abdurrahman bin Sahır'dır adı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kucağında kediyle görünce Peygamber Efendimiz ona ey kedicik babası, ey Ebu Hüreyre diye seslenmiş. Onun künyesi öylece kalmıştır. Bir defasında Ali radıyallahu anh de işte onun yanına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği sırada yere yatmış. Üstü başı toz toprak olmuştu. Kalktığında bunlar çırpıyordu. Ey Ebu Turab kalk demişti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun künyesi de Ebu Turab diye kalmıştı. Diğer künyesi de vardı. Ebu Hasan diye. Hasan bin Ali radıyallahu anh sebebiyle. Böyle künyeler veriliyordu yani.
Toprak babası mı?
Toprak babası. Yani illaki çocuğunun ismiyle künyelenecek diye bir şart da yok. Hatta çocuğu olmayan, çocuk yaştaki kimseye de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam künye vermiştir. Mesela hadiste geliyor ya. Enes radıyallahu anh'ın kardeşi vardı. Ona Peygamber Efendimiz dedi ki onun oynadığı bir serçecik vardı. Çocukların oynadığı kuş. Ona dedi ki ey Eba Umeyr, Nugayra ne oldu? Onun oynadığı kuş ölmüştü. Onunla şakalaşmak istedi. Gönlünü almak istedi. Ey Eba Umeyr. Ey Umeyr'in babası. Yani onun Umeyr diye bir çocuğu olmadığı gibi olamazdı zaten çocuk. Demek ki çocuklara da bu şekilde künye vermek caiz ve müstehaptır. Yani künyelenme sünneti günümüzde unutulmuş bir sünnettir. İnşallah hayata geçirilmesinde fayda var. Böyle küçük gördüğümüz şeylerden bile sevap kazanabiliriz. Elhamdülillah. Senin 65. ayetinde Allah Azze ve Celle eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Muhammed bin Kab, Zeyd bin Eslem ve Katade'den Allah hepsinden razı olsun rivayet edildiğine göre Tebük gazvesinde bir adam bu kurralarımız yani bu Kur'an okuyucularımız gibisini görmedik. En rağbetli bir soya, hiç yalan söylemeyen bir dile, düşman karşısında kırılmaz bir cesarete sahiptirler. Adam bu sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kurra hafız yani Kur'an hafızı olan Kur'an okuyan sahabelerini kastediyordu. Avf bin Malik radıyallahu anh ona yalan söylüyorsun sen münafıksın yemin olsun seni Resulullah'a bildireceğim dedi ve durumu haber vermek için peygamberin yanına gitti. Kur'an vahyinin daha önce davranmış olduğunu gördü. Yani vahiy gelmiş peygamber efendimize onların durumunu Avf bin Malik'ten önce haber vermişti. O adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Devesine binip yolculuk yapmıştı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Yolculuk çilesini biraz olsun azaltabilmek için kervandakilerle böyle bir muhabbet edip konuşuyorduk dedi. İbn Ömer radıyallahu anh'a sanki onun Resulullah'ın devesinin yularına asılı olduğunu ve taşlar üzerinde sürüklenerek ayaklarının yara bere içerisinde kaldığını, bu sırada da biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk dediğini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine iltifat etmeden ve daha fazla bir şey söylemeden sadece Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberi ile mi alay ediyordunuz? Bahane göstermeyin, imanınızdan sonra küfrettiniz. Ayetini okuduğunu görüyor gibiyim buyuruyor. Yani bu meselelerde dinin yücelttiği konularda onları alçaltacak şakalar yapmak Allah korusun insanı götürür. Sakal ile dalga geçmek. Peygamberin herhangi bir sünnetiyle dalga geçmek. Peygamber Efendimizin yemeği elleriyle yemesine ve bunu tavsiye etmesiyle dalga geçmek. Bunlar insanı götürür. Allah Azze ve Celle Fussilet Suresinin 50. ayetinde andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırsak, bu rahmetin kopacağını sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız buyuruyor. Size işaret edilen vasıftakilerin bu benim alın terimdir, benim hakkımdır dediklerini ifade ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma da bu sözü söyleyenin tattığı rahmetin kendisinden kaynaklandığını söylemek istediğini belirtir. Ayet-i kerimede şöyle bildirilmektedir. Karun ise o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demiştir. Kasas suresi 27. ayet. Yani ben bunu kendi kazancımla, kendi zekamla, kendi becerilerimle elde ettim. Ve bunu şöyle açıklar. Kazanç yolları hakkındaki bilgim sayesinde bunlar bana verildi.
Hüneri kendinden biliyor.
Diğer alimlerin açıklamaları da şu şekildedir. Allah benim kendisine ehil olduğumu bildiğinden bunları bahşetti. Mücahid'in şerefim sebebiyle bunlar bana verildi açıklaması da aynı anlamdadır. Yani burada ne görürüz? Eline geçen dünyalık, Allah'ın kendisine dünyadan bir takım nimetler tattırması kendisi ahirette de ümit var kılıyor. Bundan ders alacağı yerde, bunu hakkıyla değerlendirilmesi gerektiği yerde yanlış bir takım kanılara sahip olur. Hadis var. Güzel anlamlı, manalı bir hadis. İnşallah okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurdu. İsrailoğullarından 3 adam vardı. Biri sedef hastalıklı, biri kel ve biri de kör idi. Allah bunları imtihana tabi tutmak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek sedef hastalığı olana geldi ve en çok istediğin şey nedir dedi. Adam güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların beni ayıpladıkları şu durumumun izale olmaz, benden giderilmesi dedi. Melek adamı şöyle bir sıvazladı ve o kötü durumdan kurtuldu. Artık güzel bir renge, güzel bir tene sahipti. Melek mal hangisi dedi. Adam deve ya da sığır. Kendisine 10 aylık gebe bir deve verildi. Melek Allah sana ve bu deveye bereket versin dedi. Daha sonra melek kel olanın yanına geldi. Ona en çok ne istersin diye sordu. Adam güzel bir saç ve insanlara tiksinti veren şu durumdan kurtulmak diye cevapladı. Melek onu da sıvazladı ve bu hali kayboldu. Kendisine güzel bir saç bahşedilmişti. Melek en çok hangi maldan hoşlanırsın dedi. Adam da sığır ya da deve dedi. Kendisine gebe bir sığır verildi. Melek Allah sana ve bu hayvana bereket versin dedi. Ardından melek körün yanına geldi. En çok istediğin şey nedir dedi. Adam Allah'ın gözlerimi bana geri bahşetmesini ve insanları görmeyi isterim dedi. Melek adamı sıvazladı ve Allah görme gücünü adama tekrar geri bahşetti. En çok hangi malı seversin diye sorunca melek davarları dedi. Adam da adama yavrulu bir koyun verildi. Diğer ikisinin hayvanları da bununki gibi yavrulayıp ürediler. Birinin bir vadi dolusu devesi, birinin bir vadi dolusu sığırı ve diğerinin de bir vadi dolusu koyunları, davarları olmuştu. Daha sonra melek sedef hastalıklı biri kılığında hani önceden sedef hastalıklı evet. Ya, bu sedef hastalıklı adamın yanına geldi. Fakir bir adamım. Yolculuğum sırasında tüm imkanlarım elimden gitti. Bugün önce Allah, sonra senin sayende yoluma devam edebilirim. Sana bu güzel rengi, bu güzel teni ve malı veren Allah aşkına bir deve istiyorum ki yoluma devam edebileyim dedi. Adam bir sürü hak hukuk var dedi. Melek ben seni sanki hatırlıyorum. Sanki ben seni hatırlıyorum. Sen insanların görüntüsünden tiksindiği şu sedef hastalıklı fakir adam değil misin? Allah sana mal mülk nasip etmişti dedi.
Allah.
Adam ben bu malı büyüklerimden miras olarak aldım dedi. Dünya malı ne hale getiriyor bak. Evet. Melek eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi.
Evet.
Sonra melek kel olan adamın yanına onun eski kılığına bürünerek geldi. Bir öncekine söylediklerini buna da söyledi. Adam da diğeri gibi cevap verdi.
Allah.
Bunun üzerine melek eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Ardından melek kör biri kılığında daha önce kör olan adamın yanına gitti. Ben fakir bir adamım, yolcuyum. Yolculuğum sırasında tüm imkanlarım tükendi. Bugün önce Allah, sonra senin sayende varacağım yere gidebilirim, yoluma devam edebilirim. Sana gözlerini geri verenin aşkına yolculuğumda istifade edeceğim bir koyun ver bana dedi. Adam ben bir ama idim, kör idim. Allah bana gözlerimi geri bağışladı. İstediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim, bugün Allah için alacağın herhangi bir şey konusunda seni zora sokmayacağım dedi.
Yani.
Bunun üzerine melek, malın sende kalsın.
Hadi.
Siz bir imtihandan geçirildiniz, Allah senden razı oldu, diğer iki arkadaşına ise azap etti dedi.
Helal, gitti. Allah
razı. Araf suresinin 190. ayetinde Allah Azze ve Celle, fakat Allah o ikisine yaraşıklı bir çocuk verince ikisi de tuttular Allah'a verdiği şey üzerinde bir takım ortaklar koştular. Allah ise onların koştuğu ortaklıktan yücedir, münezzehtir. İbn Hazm şöyle der. Ömer'in kulu Abdü Ömer, Kabe'nin kulu Abdülkabe gibi Allah'tan başkasının kulu anlamına gelen tüm isimlerin haramı üzerinde alimler ittifak etmişlerdir. Abdülmuttalip ismi bunun dışındadır diyor. Ayetin manası hakkında İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle bir rivayet geliyor. Adem aleyhisselam hanımı ile cima edince hanımı hamile kalmıştı. İblis yanlarına geldi ve korkutarak ben sizi cennetten çıkaran dostunuzum. Ya bana itaat edersiniz ya da bebeğinize geyik boynuzu gibi boynuzlar takarım, karnından çıkarken karnını parçalar. Yemin ederim bunu yapacağım, mutlaka yapacağım. Ona Abdülharis yani Haris'in kulu adını verin dedi. İblise itaat etmediler, bebek ölü doğdu. Daha sonra tekrar hamile kaldı. İblis tekrar geldi. Aynı şeyleri yeniden söyledi. Yine itaat etmediler. Bebek yine öldü doğdu. Daha sonra tekrar hamile kaldı. İblis bir daha geldi. Aynı şeyleri söyledi. Çocuk sahibi olma sevdasına dediği gibi Abdülharis adını verdiler.
Allah.
İşte Allah'a verdiği şey üzerinde bir takım ortaklar koştular. Ayeti budur. Bakın bu bize neyi gösteriyor? Allah yolunda sınandığımız zaman şeytan bize vesveseler verir değil mi? İşinden olursun, eşinden olursun, şu sıkıntılara uğransın, bu hallere düşersin, rezil olursun. Şeytan bu vesveselere düşüyor. Tabii biz de bu vesveseler içerisinde Allah'a olan tevekküldeki yakinimizi kaybettiğimiz için koruntuyla işe girişiyoruz. O koruntulara aldanarak imandaki zaafımızla beraber o işe girişiyoruz. Akabinde de bu vaat edilen şeytanın korkuttuğu şeyler başımıza geliyor. Ne oluyor? Diyor insan ve imtihanı kaybediyor. Halbuki insan ne demesi gerekir? Hayır, bu ancak Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdirini Allah istemezse hiç kimse değiştiremez.
Amin.
Hep bu itikad üzerinde olması gerekir. İşte burada böylesi bir imtihandan bahsediliyor. İnsanlar her anında imtihan içerisindedir. Farkında olsun olmaz. Her anımızda imtihan içerisindeyiz. İmtihanın başında insan zorluklarla, sıkıntılarla denenir. Belki bunları aşar. Eğer aşarsa bu sefer rahatlık dönemi başlar, genişlik dönemi başlar. Bu gençlik döneminde nasılsa ben işte o vartayı atlattım gibi bir düşünceye kapılıp da küfre yanaşırsa, şeytanın vesveselerine yanaşırsa, kapılırsa o vesveselere veya rahatlığa dalarsa imtihanı kaybeder. Veyahut da öncesinde bollukla imtihan edilir. Bolluktayken tevhidini korur. Sonra ne olur? Darlığa düşer. Yakininde zayıflama olur. Tevekkülünü kaybeder. İmtihanı kaybedenlerden olur. Dolayısıyla Müslümanın, müminin, tevhid ehli bir müminin bolluk anında da, darlık anında da her zaman Allah'ın bizden olmamız istediği hali koruması gerekir. Her halin kendine göre eda edilmesi gereken tavırları vardır. Bu tavırları eda etmesi, muhafaza etmesi gerekir. Her an ayık olmamız, uyanık olmamız lazım. Allah öylelerinden eylesin, gaflete düşenlerden eylemesin, imtihanı kaybedenlerden eylemesin inşallah. Maalesef. Yine sahih bir isnatla rivayet edilene göre bu ayetin anlamı hakkında Katade şöyle demektedir. Allah'a ibadet konusunda değil itaat hususunda ortak koştular. Allah'a ibadet hususunda değil itaat hususunda ortaklar koştular. Yine aynı kaynakta sahih senetle, yani İbn Ebi Hatem'in ve İbn Cerir'in Taberi'nin tefsirinde geliyor bunlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen, yani Araf 189. ayet hakkında Mücahit şöyle demektedir. Doğacak bebeklerinin insan olmayacağından korkuyorlardı.
Allah Allah.
Hasan, Said ve daha başkalarından da bu manada rivayetler nakledilmiştir. Şimdi bu konunun gayesi, amacı kendisine Allah tarafından bedenen kusursuz bir evlat bahşedilmiş olan kimsenin çocuğunun dinini de kusursuz ve mükemmel kılmaya çalışarak nimetin daha bir eksiksiz hale gelmesine yardımcı olmaya çalışmasıdır. Allah'tan gelen bir nimete şükretmek gerekir. Çocuklara verilen isimlere dikkat etmeli, Allah'tan başkasının kulu anlamına gelebilecek adlandırmalardan kaçınılmalıdır. Hiçbir nimet Allah'tan başkasına izafe edilemez. Bu tür tutumlar nimete nankörlük etmek olması yanında tevhide de zıttır. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 180. ayetinde en güzel isimler, yani Esma-ül Hüsna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. İbn Ebi Hatem İbn Abbas radıyallahu anhümadan onun isimleri hakkında eğri yola gidenler ayetinin şirk koşanlar olarak açıkladığını rivayet etmiştir. Yine İbn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre müşrikler putlarına ilah kelimesinden bozma olarak Lat, Aziz kelimesinden bozma olarak da Uzza ismini vermişlerdi putlarına. Almeş'ten gelen rivayete göre onun isimleri hakkında eğri yola gidenler bu isimlere olmayan isimleri ekleyenler, yani Esma-ül Hüsna'yı Allah-u Teala'nın kendi ismi olarak açıklamadığı şeyleri Allah'a isim olarak verenler diye açıklamıştır. Bu konuda Rafiziler ve diğer müşebbihe fırkasından insanlar Allah'ın isim ve sıfatlarını yaratıkların sıfatına benzetebilir. Mesela müşrikler gibi İslah'tan sonra bozma olarak Lat mesini bozulmuş şekli Lat ve Aziz isminin bozulmuş şekli olan Uzza ve Mennan'dan bozma olarak Menat şeklinde yaratılmışlara Allah'ın isimlerini verebilirler. Allah'a ait olan isimlerden yeni isimler türeterek Allah Celle Celaluhu'nun kendine özgü haklarından bazısını ibadet olma hakkını bu yaratığa tanıyabilirler. Bunlar müşriklerin şeyleri. Allah'ın isimleri hakkındaki ilhadın hakikati bunların açıklaması yapılırken tevil, tahrif ve benzeri yollarla lafız ve manalarıyla kastedilen hedeften saptırılmasıdır. İlhad budur. Sapmak budur. Bütün bunlar tevhide ve imana aykırı çelişen şeylerdir. Buhari'nin ve Müslim'in rivayetlerinde İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteyken kullarından Allah'a selam olsun, falana ve falana da selam olsun derdik. Esselamu alallah derdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Esselamu alallah. Allah'a selam olsun demeyin. Allah'ın kendisi selamdır. Buyuruyor. Yine Buhari ile Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayetlerinde Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Herhangi biriniz Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demez. İstediğini azmederek kesin kararlılıkla istesin. Çünkü Allah'ı zor altına sokacak hiç kimse yoktur. Müslim'in rivayetinde istekte bulunan isteğe karşı ciddiyet göstersin. Çünkü hiçbir şey Allah'a karşı büyük görünmez ve o isteği karşılar. Yani ya Rabbi gidersen şunu ver, istersen şunu ver, istersen bana merhamet et demesin. Çünkü Allah-u Teala'ya hiçbir şey zor değildir. Ya Rabbi şu imkansız ama bana versen, işte şu zor ama bana versen gibi şeyler bu hadiste yasaklanan manalar içerisinde. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayet Sahih-i Müslim ve Sahih-i Buhar'da geliyor yine. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Herhangi biriniz kölesine hitaben Rabbini doyur, Rabbine abdest aldır demesin. Rab sahip demek. Efendim, sahibim desin. Herhangi biriniz kulum demesin. Yardımcım, hizmetçim desin. Yani kul, köle. Abd kelimesi hem kul diye tercümedir, hem köle diye tercümedir. Köle ve kul aynı karşılık Arapçasında. Yani bunun yerine ne desin diyor? Abdi, emeti. Emeti kadın köle demek. Kadın kul demek. Abd erkek kul demek. Abdi ve emeti demesin. Lakin fetaya ve gulami desin. Yani yiğidim, gencim, delikanlı gibi şeyler söylesin. Yine Rab kelimesi Allah hakkında kullanıldığı için işte Rabbini doyur, ben senin Rabbinim. Rab sahip kelimesi anlamında, sahip anlamında. Bu anlamda olarak Rab kelimesini kullanmasın diyor. Lakin ne desin? Seyyidim, Mevlam desin. Efendim anlamında. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah adına istekte bulunana verin. Allah adına korunmanıza sığınanı koruyun. Sizi davet edene icabet edin. Size iyilikte bulunanı mükafatlandırın. Ödül olacak bir şey bulamazsanız mükafatlandırılmış olduğunuzu görene kadar onun için dua edin. Ebu Davud ve Nesai'nin sahih olarak verdikleri bir hadis. Ali İmran suresinin 154. ayetinde Allah Azze ve Celle meali şöyle buyuruyor. Diyorlar ki eğer bu işten bize bir yarar olsaydı burada öldürülmezdik. De ki eğer siz evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yatacakları ölecekleri yerlere çıkıp gidecekti. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek ve kalplerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin özünü bilir. Kalplerin içinde saklananı bilir. Şimdi mesela cihada gitmek isteyen bir kimsenin korkusu nedir? Öldürülmektir. Halbuki bir kimseye ölüm yazılmışsa
onu bulur.
Bir şekilde bulur. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezdi diyenlere eğer doğru sözlü insanlar iseniz canlarınızı ölümden kurtarın bakalım de. Ali İmran 168. ayet. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Müslim rivayet ediyor bunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Sana fayda veren şeye karşı hırslı ol. Allah'tan yardım dile, aciz olma. Bir musibet dokunursa eğer şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu deme. Bunun yerine Allah böyle takdir etmiş, o dilediğini yapar. Eğer sözü şeytanın etkisine kapı aralar. Keşke sözü şeytana kapı aralar. Yani burada lev kelimesinden bahsedilir. Burada eğer diye anlamış ama daha oturan tercümesi, bu hadise göre oturan tercümesi keşke sözüdür. Yani keşke şunu şöyle yapsaydım böyle olmazdı deme. Allah'ın takdiri böyleymiş de şeklinde bir yönlendirme var.
Yani başımıza da gelir.
Evet.
Allah'tan geldi.
Evet. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın ve rüzgarla gelenin ve muhatap olduğu emrin hayrını isterim. Rüzgarın, rüzgarla gelenin ve muhatap olduğu emrin şerrinden sana sığınırım deyin. Tirmizi sahiptir. İsnad bize bunu rivayet etmiş. Ali İmran 154. ayetinde az önce de okumuştuk bunu. Allah'ın hakkında gerçek ve ilgisi bulunmayan cahiliye zannında bulunuyorlar ve bu işte bize bir yarar var mı diyorlar. De ki bütün iş, bütün emir Allah'a aittir. Onlar içlerinde sana açıklayamadıkları şeyleri saklıyorlar. Diyorlar ki eğer bu işten bize bir yarar olsaydı burada öldürülmezdik. De ki eğer siz evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yatacakları ölecekleri yerlere çıkıp gidecekti. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek ve kalplerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin özünü bilir. Fetih suresinin 6. ayetinde de bir de bunlar Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin. Yani Müslümanlara kurdukları tuzaklar kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. İbn-i Kayyım önceki ayette, yani az önce okuduğumuz Ali İmran suresinin 154. ayet hakkında şöyle diyor. Bu ayetteki zan Allah'ın peygamberine destek vermeyeceği ve davasının yok olup gideceği şeklinde tefsir edilmiştir. Ayrıca başa gelenin Allah'ın kaderi ve hikmeti çerçevesinde gerçekleşmediği düşüncesinde olmak şeklinde de açıklanmıştır. Kaderin, hikmetin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının tamama ermesinin ve Allah'ın onu din konusunda muzaffer kılmasının inkarı olarak da açıklanmıştır bu ayet. Fetih suresinde 6. ayette okuduk az önce. Münafıkların ve müşriklerin sahip oldukları bildirilen kötü zan, işte bu ayette kastedilen zandır. Bu gerçekten kötü bir zandır. Çünkü Allah'ın zatına, hikmetine, hamdine ve vaadine layık olmaktan oldukça uzaktır, yakışıksızdır. Batılı hak üzerine çıkarıp da böylelikle hakkın yok olacağını zanneden veya olan bitenin Allah'ın kaza ve kaderi çerçevesinde cereyan ettiğini inkar eden ya da kaderin hamdi gerektiren üstün bir hikmete memnun olduğunu kabul etmeyip bunun sadece soyut bir dilemeye bağlı bulunduğunu ileri sürenlerin zan ve inkarları küfür ehlinin zannından ibarettir. Küfür ehli olanların tek nasibi ise cehennemdir. Çoğu insan kendileriyle ya da başkalarıyla ilgili hususlarda Allah hakkında suizanda bulunmaktadır. Bu musibetten tek kurtulabilen Allah'ı, isimlerini, sıfatlarını, hikmet ve hamdinin gereklerini hakkıyla tanıyabilenlerdir. Nefsine nasihat eden akıllı kimse bu hususlara özen göstermeli, Allah'a tevbe edip Rabbi hakkında suizanda bulunmaktan dolayı bağışlanma dilemelidir. Şöyle bir araştırılsa, kadere karşı bir hoşnutsuzluk, bir kınama söz konusu olduğu görülebilir. Şöyle olması lazımdı, böyle olması gerekti gibi sözler duyulabilir. Karşılaştığı şeyleri azımsayan ya da çok bulan kimseler olduğu müşahede edilebilir. Kendini bir yokla bakalım. Kendi kendinizi bir yoklayın, nefsinizi bir yoklayın bakalım. Bu söylenenlerle senin alakan ne kadar? Kurtulmuşsan bundan, almışsın yükünü sırtından. Yoksa saymam seni ben kurtulmuş olanlardan şeklinde de bir şiir naklediyor. İmam Müslim'in İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayetinde İbn Ömer'in canı elinde bulundurana yemin olsun ki, yani Allah'a yemin olsun ki, kader inkarcılarından birinin Uhud dağı kadar altın olsa sonra bunu Allah yolunda infak etse kadere iman etmedikçe Allah bunu kabul etmez dedi ve daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinin delaletine başvurdu. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanman, hayrı ve şerriyle kadere iman etmendir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den rivayete göre o oğluna şöyle demiş. Yavrucuğum, başına gelenlerin gelmemesinin mümkün olduğunu, başına gelmeyenlerin de gelmesinin mümkün olduğunu bilmeden imanın tadına eremezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duymuştum. Allah ilk önce kalemi yarattı, yaz dedi. Kalem ne yazayım ya Rabbi dedi. Kıyamet kopana kadar her şeyin kaderini yaz buyurdu. Yavrucuğum, Resulullah'ın bundan başka bir durum üzerine ölen benden değildir dediğini duydum. Yani bundan başka bir inançta, kadere inanmadan ölen farklı bir durum üzerine bizden değildir. O şekildedir. İmam Ahmed'in rivayetinde Allah ilk önce kalemi yaratmış ve yaz demiştir. O anda kıyamete dek olacak şeyler cari olmuştur, yazmıştır. İbn-i Vehb'in rivayetinde ise hayrı ve şerriyle kadere inanmayanı Allah cehennem ateşiyle yakar veya yaksın buyuruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Yüce Allah buyurdu ki, benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Bir zerre yaratsınlar bakalım. Tek bir tane yaratsınlar bakalım. Ya da bir tek kıl yaratsınlar bakalım. Buhari ve Müslim rivayet etmiş bunu. Yani kutsi bir hadis. Yine Buhari ve Müslim'in Ayşe radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, kıyamet gününde insanlar içinde en şiddetli azaba çarptırılacak olanlar Allah'ın yarattıklarına benzetmeye çalışanlardır. Allah'ın yarattığı gibi yaratabilirler mi? Yaratamazlar. Ancak ne yaparlar? Benzetmeye çalışırlar. Resim yaparlar, heykel yaparlar, fotoğraf çekerler. Yine Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadise İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle anlatmaktadır. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her bir musavvir, yani suret yapan, resim yapan cehennemdedir. Yaptığı her surete can verilecek ve cehennemde ona onlarla azap olunacaktır. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde, dünyadayken suret yapan bu yaptığı surete ruh vermekle mükellef kılınır ama bunu da yapabilecek gücü yoktur. Ebu Ali şöyle anlatıyor. Ali radıyallahu anh bana dedi ki, Resulullah aleyhisselatü vesselamın bana tevdi ettiği bir görevle seni göndereyim mi?
Allah.
Hiçbir suret, hiçbir resim bırakmayacak şekilde hepsini yok edeceksin. Yükseltilmiş tüm kabirleri yerle bir etmeden, yerle bir hale getireceksin. Dümdüz edeceksin. Bu da Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Yani resimlerin, heykellerin, bibloların imha edilmesi vaciptir. Hatıra diye saklanması caiz değildir. Ancak daha önceki derslerimizde de açıkladığımız gibi ruhsat verilen, zaruretten ötürü ruhsat verilen kimlik, pasaport gibi işlemlerde kullandığımız vesikalık resimler zaruretten ötürü. Bunun dışında hatıra için saklamak caiz değil.
Çekmek de aynı
şey. Çekmek de aynı şey. Allah Allah. Radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini duymuştum. Yalan yere yapılan yemin mala rağbeti arttırır, bereketi ise yok eder. Selman radıyallahu anh'ın rivayete göre Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Üç insan vardır ki Allah onlarla ne konuşur ne de temize çıkarır. Onlara acıklı bir azap vardır. İhtiyar zinakar, kibirli fakir, malını yeminle alıp yeminle satan kimse. Sahih'te Buhari ve Müslim'de İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'den gelen rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimin en hayırlısı benim çağımdır. Sonra onların ardından gelenler, onlardan sonra gelenlerdir. İmran radıyallahu anh kendi çağından sonra iki nesil mi, üç nesil mi zikretti bilemiyorum der. Daha sonra istenmediği halde şahitlik yapan, yemin eden, hıyanet eden, fakat güvenilmeyen, adak adayan ama yerine getirmeyen ve aralarında şişmanlık, yeme içme düşkünlüğü görülen bir toplum gelecektir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı benim çağımdır. Daha sonra onlardan sonra gelenler, onlardan sonra da daha sonra gelenlerdir. Sonra öyle bir kavim gelecek ki aralarında birinin şehadeti yeminini, yemini de şehadetini geçecek. Yani kastedilen kendilerinden şahitlik istenmeden yemin edecekler. Yemin etmeler şahitlik, mesela görmediği şeyler hakkında yemin ederek şahitlikte bulunacaklar. Allah Azze ve Celle Nahl Suresinin 91. ayetinde anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri pek iyi bilir. Buyuruyor. Yine uzun bir hadis var inşallah. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Burayı da radıyallahu anh naklediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir ordu ya da askeri birlik başına emir tayin ettiği zaman Allah'a karşı takva sahibi olmayı ve beraberindeki müminlere iyilik ve muamele etmeyi tavsiye eder ve şöyle derdi. Allah yolunda Allah'ın adıyla savaşın. Allah'a küfredenlerle savaşın. Ganimet konusunda hainlik yapmayın. Verdiğiniz sözlerde durmamazlık etmeyin. Müsle yapmayın. Müsle herhangi bir organı keserek eziyet yapmak. Yani burnunu kesmek, gözünü oymak, kulağını kesmek gibi. Küçük çocukları öldürmeyin. Müşrik düşmanınla karşılaştığında onları üç haslete ya da üç güzel huya çağır. Bunlardan hangisini onunla karşılarlarsa kabul et, onlara ilişme. Bakın cihat cihat diyenlere duyurulur. Bu hükümleri biliyorlar mı? Bizzat harbi olmayan, bizzat savaşmayan yerlerde intihar komandoluğu yapanlara bir ihtar var bahiste. Onlara ilişme. Sonra İslam'a davet et. İcabet ederlerse kabul et. Daha sonra onları kendi ülkelerinden muhacirlerin yurduna göç etmeye davet et. Böyle yaptıkları takdirde muhacirlerin sahip olduğu haklara sahip olacaklarını, muhacirlerin aleyhlerine olanın kendilerinin de aleyhine olacağını bildir. Göç etmeyi reddederlerse Müslüman bedeviler gibi muamele göreceklerini bildir. Haklarında Allah'ın hükmü cari olacaktır. Müslümanlarla birlikte cihada katılmadıkları sürece ganimet ve feyden hiçbir hakka sahip olamayacaklar. Bu yukarıdaki davetlerin tümüne olumsuz cevap verirlerse cizye iste. Kabul ederlerse dokunma. Bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dile ve onlara karşı savaş. Ta savaşmamak için bir zorlama var. Öncesinde tebliğ var. Bütün bunlar, bakın cihat demek şumullü bir kelime. Kıtal dediğimiz savaş olarak bugün anladığımız cihat, cihadın en son mertebesidir. Öncesinde tebliğ var. Ve tebliğ cihadın en üstündür. Başarılı olursan savaşarak elde ettiğinden daha güzeldir bu. Bir kale halkını kuşatma altına aldığında senden Allah ve peygamberinin zimmetini, ahdini isterlerse onlara Allah ve peygamberinin zimmetini değil, kendinin ve beraberindekilerin zimmetini ver. Çünkü kendi zimmetinizi bozmanız Allah ve peygamberinin zimmetini bozmanızdan daha hafiftir. Bir kale halkını kuşatırsan ve senden Allah'ın hükmüne göre kendilerini teslim almanı isterlerse onları kaleden Allah'ın hükmü gereğince hükmetmek üzere değil, kendi hükmüne göre hükmetmek üzere indir. Çünkü Allah'ın hükmüne isabet edip etmeyeceğini bilemez. Bunu Müslim rivayet ediyor, temminize söylediğimiz gibi. Yani arada anlaşma sağlanmış olan düşmanlara Allah ve peygamberinin zimmeti tanındıktan sonra verilen sözlerin ve yapılan anlaşmaların bozulmasına sebebiyet verecek durumlara düşmekten uzak kalmak ve bunlardan sakınmak kastediliyor. Böyle bir durumda Müslümanlar tarafından vuku bulan vefasızlık, yani bu ahitte durmamazlık, Allah'ın ve peygamberinin zimmetinin delinmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda da Allah'a tazimin terk edilip Resulullah'ın dikkat çektiği gibi en büyük mefsedetin, en büyük bozgunculuğun işlenmesi anlamına geliyor. Diğer taraftan dinin ve İslam'ın kafirlerin gözünde basite alınmasına ve değersiz sayılmasına sebebiyet vermek söz konusudur. Anlaşmalara, özellikle de en sağlam şartlarla kesinleştirilmiş olan anlaşmalara bağlı kalmak, insaf ehli düşmanlarını kendi izinden yürümeye çağıran İslam'ın güzelliklerindendir. Cündet bin Abdullah radıyallahu anh'den gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Allah'a yemin olsun ki falan kimseyi Allah bağışlamaz demişti bir adam. Bunun üzerine Allah falan kimseyi bağışlamayacağına dair kim benim adıma yemin etti? Ben onu bağışladım, senin amelini boşa çıkardım buyurdu. Müslim rivayet ediyor. Ebu Hureyre hadisinde bu sözü söyleyenin abid bir adam olduğu bildirilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, bu adam bir söz söyledi, dünyasında ahiretinde mahvetti dedi. Yani ne yaptı? Allah adına konuştu değil mi? Cübeyr bin Mutim radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Neyse, çünkü zayıf bir rivayet bu. Zayıf rivayetlerde hiç aklımızı bulandırmaya gerek yok. Davud'un Ahmet bin Hanbel'in ve Nesai'nin Amelül Yevm ve Leyle isimli eserinde rivayet ettikleri sahih bir hadis. Abdullah bin Şehir şöyle anlatıyor, Allah ondan razı olsun. Amir oğulları heyetiyle birlikte Resulullah'ın yanına vardım. Sen bizim seyyidimizsin, efendimizsin dedik. Bunun üzerine seyyid, efendi Allah tebarek ve teala'dır buyurdu. Sen bizim en üstünümüz, en yücemizsin dedik. Daha önce söyledikleriniz ya da bir kısmını söyleyin. Şeytan sizi cüretkar kılmasın. Şeytan sizi saptırıp durmasın buyuruyor. Yani Arapça metninde daha anlaşılır bu. An Abdullah bin Eşşehir radıyallahu anh kâle entelaktu fî vefdi beni amir ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fegulna ente seyyiduna fekâle es seyyidu Allah tebârek ve teâlâ kulna eftaluna fallan ve a'zamuna tavlan fekâle ulu bi kavlikum ev ba'di kavlikum ve la yestecriyennekum müf şeytan. Şeytan sizi saptırıp durmasın. Hiç olmazsa öncekini söyleyeyim. Yani bir kimseyi aşırı bir şekilde örnek. Sen bizim seyyidimizsin sözüne karşılık seyyid ancak Allah'tır denilmesi. Buna rağmen, böyle bir yasak olmasına rağmen insanların salavat okurken Peygamber Efendimiz kendisine salavatı öğrettiği halde zorla salavat içerisinde Allahümme sallala seyyidina diye eklemeleri yanlış bir ekleme oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunda bir hayır olsaydı kendisi bize böyle öğretirdi. Sahabeler kendisine sormuş, ey Allah'ın Resulü sana nasıl salavat okuyalım diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da deyiniz ki Allahümme sallala Muhammedin kema sallayta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim şeklinde o salli barik duaları diye bildiğiniz salavat öğretmiştir. Enes radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Bazı kimseler ey Allah'ın Resulü, ey en hayırlımız, ey en hayırlımızın oğlu, ey Efendimiz, ey Efendimizin oğlu dediler. Bunun üzerine ey insanlar daha önce söylediklerinizden söyleyin. Şeytan sakın sizin aklınızı çelip hevanızı azdırmasın. Ben Muhammed'im, Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah'ın benim için takdir buyurduğu konumdan daha yukarılara çıkarmanız hoşuma gitmez buyurdu. Nesai bunu ceyyid bir isnatla Sünen-i Kübrası'nda rivayet ediyor. Ahmed bin Hanbel ve İbn-i İbban'da bu hadisi rivayet eden alimlerden. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 67. ayetinde onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun avucunda, göklerde onun sağ elinde dürülmüş olacaktır. O onların ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir buyuruyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Yahudi din bilginlerinden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi de şöyle dedi. Ey Muhammed, biz Tevrat'ta şöyle bulmaktayız. Allah gökleri bir parmak üzerinde, yerleri bir parmak üzerinde, ağaçları bir parmak üzerinde, suyu bir parmak üzerinde, yeryüzünü bir parmak üzerinde ve diğer mahlukatı bir parmak üzerinde kılacak ve bunun ardından da ben melikim diyecek. Bu sözler üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Yahudi din bilginini tasdiklediğini belli ederek dişlerinin beyazı görünecek şekilde güldü. Sonra bu anlatılanların şahidi olmak üzere Yahudi bilginin verdiği haberinin doğruluğuna delil olarak şu ayeti okudu. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun avucundadır. Gökler onun sağ elinde dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Zümer 67 ayeti. Yani eli, avucu rivayetler var burada. Okuduğumuzda yakın rivayetler, onları geçiyorum. Değişik olanlardan. Mesela İbn-i Cerir şöyle der. Bana Yunus tahdis etti. Bize İbn-i Vehb bildirdi. Ve dedi ki İbn-i Zeyd babasının kendine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu hadisini rivayet ettiğini söyler. Kürsiye nispeten 7 gök. Bir kalkan içine atılmış 7 dirhem gibidir. 7 halka gibidir. Ahanın da şöyle dedir. Ne ifade eder? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle derken duymuştum. Arşa nispetle kürsi çorak bir araziye atılmış demir bir halka gibidir. İbn-i Mesud der. Dünya seması ile bir sonraki semanın arasında 500 yıl bulunmaktadır. Bütün gökler arasında 500 yıl bulunmaktadır. Yedinci gök ile kürsi arasında da 500 yıl bulunur. Kürsi ile su arasında da 500 yıl bulunur. Arş suyun üzerindedir. Yüce Allah da arşın üzerindedir. Sizin yaptıklarınızdan hiçbiri ona gizli kalmaz. Bu rivayeti İbn-i Mehdi, o Hammad bin Seleme'den, o da Asım, o da Zir bin Hubeyş'ten, o da Abdullah'tan rivayet etmiştir. Bir benzerini de Mesudi Asım'dan Ebu Vail Şakik bin Seleme oluyor. Abdullah bin Mesud'un öğrencilerinden rivayet etmiştir. Hafız Zehebi de bunun tarihlerini aslında ünlü bir risalesi var. Orada bütün tarifleriyle vermiştir. Bu sahih bir rivayettir. Bu sahih rivayette Allah'ın arşın üzerinde olduğu net bir şekilde ifade edilmektedir. Daha başka rivayetler de var. Zehebi'nin Ulu isimli eserinde bu konuyla ilgili rivayetler ele alınıyor. Daha başka Allah-u Teala'nın Ulu yüceliği semada oluşuyla ilgili olarak, yukarıda oluşuyla ilgili. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'dan da benzer şekilde bir rivayet. Şimdi inşallah İbrahim aleyhisselam konusunu bitireceğiz. O konuya gireceğiz. Kısa bir ara verelim inşallah.